Sevgili izleyicilerimiz, videomuza hoş geldiniz. Her hafta piyasalardaki gelişmelerin ve verilerin yatırım fonlarına yansımasını portföy yönetim şirketlerimizle beraber sizin için konuşuyoruz. Bu sponsorlu yayınımızda ilk defa TEP Portföy'ü ağırlıyoruz. TEP Portföy, yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alen Bebiroğlu bizimle beraber. Alen Bey, hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
TEP Portföy Strateji ve Araştırma Müdürü Hüseyin Akar programımızın konuğu. Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Şimdi öncelikle ilk sorum aslında küresel piyasalarla ilgili sormak istiyorum. Çok da hareketli günler yaşıyoruz aslında. Önümüzdeki hafta 22 Mart'ta Fed'in faiz toplantısı var. Faiz kararı açıklanacak. Burada tabii Powell'ın da konuşmalarından biliyoruz aslında verilere bakıyorlar. Özellikle de iş gücü piyasasına, tabii ki enflasyona. 10 Mart günü de iş gücü piyasasıyla ilgili veriler geldi ve piyasalarda buna olumlu tepki gösterdi. İşte dolar endeksinin 104'ün altına geldiğini gördük. Ons altın 1900'leri geçti. Enflasyon verisi açıklandı en son. TÜFE verisini aldık. Onda da gene beklentileri paralel veriler var. Çekirdek enflasyon %5,5 yıllık bazda, manşette %6 olarak geldi. Bir yandan da tabii bu geçtiğimiz hafta sonunda Amerika'da Silikon Vadisi Bankası olarak bilinen SVB'nin iflası ile ilgili haberler var. Buradaki tedirginlikler var. Bu gelişmenin acaba Fed'in kararlarını nasıl etkileyeceğine dair de tabii ki merak ediliyor. Ben burada Hüseyin Bey, öncelikle size sormak istiyorum. Siz buradaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Fed'in faiz kararı nasıl olur sizce?
Tabii şöyle bakmak lazım. Aynen aslında bahsettiğiniz gibi Fed çok veri odaklı devam ediyor. Veri odaklı deyince de ilk başta enflasyon, ikincisi de istihdam piyasalarına bakıyorlar ama şimdi hikaye biraz değişti. Silikon Vadisi Bankası'nın iflasa doğru sürüklenmesi, diğer bankaların da bunun arkasından gelebileceği beklentisi, biraz daha endişesi diyelim, biraz hikayeyi değiştirdi. Zaten piyasa fiyatlaması bir anda çok hızlı bir şekilde değişti. Bundan bir hafta önce konuşuyor olsaydık Fed 3 faiz artışı mı yapar, 4 faiz artışı yapar mı? Hatta Mart ayındaki toplantıda 25 bas puan mı yapar, 50 bas puan mı yapar? Bu tartışmaların arasında konuşacaktık ama şu anda hikaye bir anda çok hızlı bir şekilde değişti. Ne oldu? Yani bir faiz artışı yapar, 2'ye gidebilir mi? Önümüzdeki toplantıyı pas geçer mi? Yani bir anda tabii hikayeyi değiştiren bir durumumuz var. Bunun nedeni aslında biraz bu Silikon Vadisi Bankası'nın batışı, iflası diyelim. Onu biraz 2008'deki döneme benzetilmesi. Çünkü 2008 döneminde de, ya da şöyle bakalım, 2003'te 2007'ye kadar faizleri birden 5'e çeken bir Fed vardı. Ve ardından da işte finansal piyasalarda bir çalkantı gördük. Ve Fed bunu gördükten sonra da hızlı bir şekilde faizleri aşağı çekti. Hatta o kadar hızlı çektik yani sıfıra çekti. Ve çok uzun dönem bir sıfırda Fed faizine artık alıştık, orada devam etti. Şimdi benzer bir durum var. Yine aynı şekilde Fed'in 2022'nin başlarından beri faiz arttırdığını, İşte faizi son durumda üst bandı 4.75'e çekti. İşte bunu 5.75'e, hatta işte piyasada fiyatlamanın da ötesinde raporlar çıkıp 6'ya, altın üzerine gider raporları görmeye başladık. Aynı korkunun 2008'deki benzerini şu anda yaşamaya başladık. Şimdi tabii soru işareti şu: 2008'de Fed'in reaksiyonu neydi? Faiz indirimlerine geçmesiyle. Şimdi aynı şekilde Fed faiz indirimlerine ya da en azından faiz artırımının hızını azaltır mı? Bu tartışılıyor. Şimdi buna biraz da şöyle bakmak lazım. Peki 2008'deki dönemle birebir aynı mıyız? Bana kalırsa değiliz. Yani 2008'deki Lehman Brothers'ın batışı ve önündeki başka bankaların da yine işte ya da başka mortgage şirketlerinin sallantıya girmesinin nedeni farklıydı. Orada bir ürün vardı. İşte çok dereli bir şey var, piyasa vardı. Bunun hikayesinden dolayı bir şey oldu, batış silsilesi oluştu. Ondan sonra FED hızlı bir şekilde reaksiyon vermeye başladı. Ama burada biraz daha hikaye farklı. FED zaten guidance'ı önce vererek yaptı. Ve biraz da Silikon Vadisi'nin böyle biraz hazine yönetimine baktığımız zaman işte pozisyonların hedgelememesi, çok fazla teknoloji şirketleri üzerinden devam etmesi, mevduatını bir yerde toplaması gibi riskleri barındırdığını görüyoruz. Bu anlamda biz FED'in aynı şekilde tepki vermesini beklemeyiz. Neyi verdi? Zaten hızlı bir şekilde mevduat, oradaki mudilere, mevduat sahiplerinin parası garanti dedendi ve orada bir likidite krizin önüne geçildi. İkincisi, bankalar kısa vadeli sıkışırsa gelin bana, ben size para sunmaya devam ederim dedi. Likidite krizin önüne geçildi ama enflasyonla mücadelesini geride bırakmadı. Bu anlamda hani benim görüşüm, Ali'nin de katkısı olacaktır. Ben Fed'in faiz artışına devam etmesini beklerim. Önümüzdeki haftada Fed toplantısı var. Orada da benim beklentim 25 bas puan, hani 50'ye çekip piyasayı bir tur daha boğalım demeyeceklerdir. Zaten daha önceki beklentimiz de buydu aşırı fiyatlanmaya rağmen. Onun için 25 bas puan gidip ondan sonra verilere ve tabii ki gidişata, yani bir banka şu anda işte birkaç banka diyelim aramızdan ayrılıyor. Ondan sonra başka bankalar da gelebilir. İşte Avrupa'ya sıçrar mı sıçramaz mı korkuları var. Bizim de dediğim gibi beklentimiz biraz o tarafta değil. Biraz daha böyle 2-3 orta ölçekli banka tarafında kalacağı yönünde olduğu için Fed'in 1 ya da 2 faiz artışıyla beraber enflasyonla mücadelesine devam edeceğini düşünüyoruz. Birkaç cümle ABD enflasyonuyla ilgili söyleyeyim. Tabii önemli bir veriydi ABD enflasyonu. Şimdi ABD enflasyonu yıllıkta geriliyor. Bunun da en önemli nedeni aslında enerji fiyatları. Tabii Şubat ayında, geçen Şubat'a döndüğümüz zaman bir savaş konuşuyorduk maalesef. Onunla beraber petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde yukarı gittiğini ve ABD enflasyonun da yukarı gittiğini konuşuyorduk. Şimdi o yavaş yavaş baz etkisiyle, yani Türkiye'ye benzer bir şekilde baz etkisiyle beraber gerilediğini görüyoruz. Ama kırılmayan taraf ne? Talep tarafı, iç talep güçlü. O tarafı kırmaya çalışıyor Fed. Ondan da neden korkuyor? İşte orada da o zaman 80'ler korkusuna devam ediyoruz. Bir anda böyle bir ücret enflasyon sarmalına giren bir ekonomi tekrar gider mi? İşte ABD'de mesela tasarrufların azaldığını gördük ama kişiler harcamaya devam ediyor. Tasarrufu bırakıp kredi çekiyorlar. Hala bu faizleri bile iyi seviyeler görüp kredi çekmeye devam eden bir tüketici grubu var. Bunlardan biraz endişe ediyorlar bu bir sarmala girer mi diye. O anlamda da bu enflasyonla mücadelede faiz politikasını ön plana çıkartıp faiz artışlarına da devam ediyorlar. Burada bizim şeyimiz yok. Bir beklentilerde değişikliğimiz yok. Bunu biraz piyasalara da hani nasıl görüyoruz diye yorumlayayım. Ondan sonra sözü bırakayım. Biz ilk yarın ortasına kadar, yılın ortasına kadar daha doğrusu hani biraz şeye benzetiyorduk da hani bunu bir maça benzetiyorduk. Yılın ortasına kadar devam eden bir ilk yarı, ikinci yarı gibi görüyorduk. Her zaman da raporlarımızda böyle yer verdik. Fed'in yılın ortasına doğru artık o Fed'in en yüksek faizi olacak seviyeleri muhtemeldir ki 5'in üzerinde olacak bir seviyeye gelinmesini bu zamana kadarki dönemde de altın, gümüş gibi kıymetli madenlerde işte yurt dışı borsalarda oynaklığın yüksek kalmasını bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında ise artık Fed'in bir seviyeye gelmesi, ECB'nin yine benzer şekilde bir seviyeye gelmesi, İngiltere Merkez Bankası'nın zaten belki de bir seviyeye gelmesi, biraz daha piyasaların desteklenmesini ve bu riskli varlık gruplarında potansiyelin biraz daha netleşmesini bekliyoruz. O anlamda yatırımcı için yani yılın ilk yarısı biraz daha oynaklığa açık, yılın ikinci yarısı ise biraz daha bu varlıklarda potansiyeli göstermeye açık olarak yorumluyoruz. Değil mi? Sözümü tamamlamış olayım.
Evet.
Buradan ben alayım.
Buyurun.
Hüseyin zaten bir özetledi. Şimdi bu batan iki banka özellikle Silicon Valley Bank daha büyüktü. Amerika'nın en büyük 16. bankasıydı. Bir banka daha battı. Signature Bank diye. O da New York bir bankası. Bu iki bankanın toplam aktiflerinin büyüklüğü Amerika'daki bankaların toplam aktif büyüklüğünün %1,5 kadar. Çok büyük bir rakam değil diye bakılabilir. Ama bu beraberinde bütün bölgesel bankalara bir soru işareti doğurdu. Bölgesel bankaların da toplam aktif büyüklüğü oranı tüm bankalara %21. Bu kendi içinde bir asıl risk orada doğdu. Amerika regülatörü hızlı bir şekilde hareket etti. Bütün 250 bin dolar olmasına rağmen mevduat koruma limiti bunu sonuna kadar açtılar. Bütün mevduatları koruma altına aldılar. Burada bir yayılmanın hızlıca önüne geçmek istediler. Çünkü ikinci bir Lehman yaratmak istemiyorlar açıkça. Çünkü hatırlarsınız 2008'de Lehman'ın batmasına izin vermişlerdi. Orada da bir likidite krizi yaratılmıştı. Burada bankanın batış sebebi zaten Hüseyin özetledi. Daha çok durasyon mismatch dediğimiz borçlarıyla mevduatlarının arasındaki vade farkından kaynaklanan zarar. Bu Fed'in hızlı faiz artışı kimsenin beklediği bir şey değildi zaten. Hani 75-75-75-50-50-25 şeklinde gitmesi çok hızlı bir şekilde 10 yıllık faizlerini yukarı doğru çekti. Bu bankanın da bilançosunda yüksek miktarda hem mortgage back security dediğimiz ipoteğe dayalı menkul hem de Amerikan 10 yıllık uzun bonoları görüyoruz diyelim.
Tabaca 20 milyar dolar gibi.
Evet, bu asıl riski yarattı. Tabi bu banka bir de Venture Capital Bankası. Biliyorsunuz bu özellikle private equity tipi fonlarda para girişinin yavaşlaması bu bankaya olan mevduat girişini de yavaşladı. Aslında bu bankadan mevduat çıkışı oluyordu de facto. Bu aslında bunu da tetikledi. Şimdi buradaki 2008'de benzerlikler çok az aslında kendi içinde. Bir banka batışı var ama benzerlik minimal. Bu arada Signature Bank'te batma sebebi zaten onda kripto tarafına olan exposure diyelim. Şu anda bugün itibariyle bankalar toparlanmış görünüyor. Fed'in regülatörün Amerika'nın devreye girmesiyle. Şu anda en azından şu kısa dönemde bu önüne geçildi bu krizin. Büyük bir kriz olması şu anda beklenmiyor. Ama bunun özellikle venture capital, yani girişim sermayesi ekosistemine bir zarar vermesini ben beklerim şahsen. Bu bankanın İsrail'de dahi şubesi varmış, yani var. Ve İsrail'de dahi bu adamlar borç verip borç alıyorlar. Bir bankacılık faaliyeti gösteriyorlar. Ve genelde girişim sermayelerinin tercih ettiği bir banka. Bu bankanın hemen yerini doldurulması çok hızlı bir şekilde bence beklenmemeli. İngiltere şubesini zaten HSBC satın aldı bir pound'a. Öyle söyleyeyim ben size. Şu anda ama gene contain edilmiş duruyor. İleri doğru göreceğiz. Bunun etkisini zaten faizlerde hızlı bir şekilde gördük. Amerikan 10 yıllık faizi 70 bips hareket etti. 70 bips hareket, yani Amerika 10 yıllık için inanılmaz büyük bir hareket. Öyle söyleyeyim ben size. 8 durasyonla 70 bips hareket neredeyse %6'lık bir harekete denk geliyor Amerikan 10 yıllığında. Faizin %4 olan bir enstrümanda %6 hareket zaten bütün kârı, senelik kârı, hatta 1,5 senelik kârı götürüyor, getiriyor. Bu şekilde bakınca piyasa çok sert tepki verdi ama şu anda biraz kendine geliyor. Bu Japonya 10 yıllığı da 25 bipsin altına geldi. Bunların biraz toparlamasını bekliyoruz. İşte dediğim gibi faiz fiyatlaması hızlı bir faiz artışından şu anda faiz düşüşüne doğru geçti. Biz bunu da bir noktada normalleşmesini bekleriz. Şimdi bu tabii bir sürü şeyi de arka plana itti. Bizim başka konuştuğumuz konular vardı. İşte Amerikan-Çin gerilimi konuşuyorduk. Çin'e semiconductor üzerine yapılan yaptırımları konuşuyorduk. Ukrayna-Rusya olayını konuşuyorduk. Enerji maliyetlerini konuşuyorduk. Ama şu anda bankacı krizi konuşuyor hale geldik. Biz bir süre daha bunu konuşacağız gibi geliyor bankacılık tarafına ama daha sonra normal gündemimize döneceğimizi düşünüyorum. Hüseyin'e bir dönelim. Hani belki jeopolitik konusunda da bunun bir enflasyon, global enflasyonda etkisi ve büyüme olan etkisi konusunda bir yorum yapar. Oradan ben tekrar alırım, devam ederiz.
Yani jeopolitik konuda tabii yani ilk etapta bir şeyden de bahsedebiliriz. Aslından da bahsedebiliriz. Burada biraz şu an etapta biraz geride kaldı ama ilerleyen dönemlerde tabii bunun etkisini daha çok görmeye de başlayacağız. Şu etapta orada biraz daha üfenin gerilediğini görüyoruz. Hatta işte uzun yıllardır Çin işte enflasyon mu ihraç ediyor da Çin şimdi deflasyon mu ihraç ediyor ya gitmeye başladık ama bu hikaye biraz dönmeye başlayabilir. Özellikle gıda fiyatları üzerinden dönmeye başlayabilir. Bir gıda fiyatları üzerindeki diğer ikinci bir etki tepki beklediğimiz konu ise tabii Rusya-Ukrayna üzerinden bu işte oradaki o tahıl koridorun açılıp açılmayacağı o süreç işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir süreçti ve onun bizim de katkımızla beraber açılmıştı ve işte gıda fiyatlarında da yani en basitinden biz tarım örgütü üzerinden bu şeyleri takip ediyoruz, fiyatları takip ediyoruz ve hızlı bir şekilde gerilediğini görmüştük. Hatta 2008-2009'daki o yüksek seviyelerden bir anda %0'lara yıllık rakamın gerilediğini görmüştük. Şimdi orada da bir durağanlaşma olup tekrar yani şu anda tabii küresel enflasyon üzerinde çok fazla baskı yaratmasa bile bu seviyeler %2'ler, %3'ler hatırladığım kadarıyla yıllık rakamlar. Biraz da onlara 15'lere doğru geldiğimiz zaman birçok ülkenin sepetinde gıda çok önemli yer alıyor. İEM ülkelerine baktığımız zaman kabaca %20'lerde, %25'lerde %10'luk bir yukarı yönde hareket birçok ülkenin enflasyonu %4-5 tekrar yukarı yönde baskı oluşturabilir. Bu da belki de tekrar merkez bankaların politikalarını gözden geçirmesine neden olabilir. En basitinden ABD'de bile hatırladığım kadarıyla %12'lerde, %13'lerde bir gıda ağırlığı vardı. Bu anlamda hem Çin'in açılması, hem Çin'in Amerika ile ilişkileri, hem Rusya-Ukrayna ilişkileri, hem kısa vadede biz buradan çok da fazla alanda katılacaktır muhtemelen çözülmesini beklemiyoruz. Böyle işte biraz tahıl yolunun ya da farklı yolların açılmasına rağmen biraz daha devam edecek gibi süreç gibi görüyoruz. Petrol fiyatları şu anda resesyon fiyatlaması var. Onunla geriledi. İşte geçen Şubat'ta bu Şubat'ı karşılaştırdığımız zaman baz etkisi var diyoruz ama eğer ki biz o savaş ortamının devam ettiği bir şekilde petrol fiyatlarında tekrar yukarı yönde hareket görme potansiyelimiz var. Bunların hepsi tabii küresel enflasyon ortamı için negatif bir etki yaratabilecek unsurlar diye görüyoruz ilk etapta. Bunların hepsini çıkardığımız zaman da Çin'in yeniden açılması demek, talebin güçlü seyretmesi demek. İmtiyaların ki işte az önce de konuştuk aslında biraz yılın ikinci yarısında da bu etkiyi görmesini bekliyoruz. Tekrar yukarı yönde yine hareket yapabilme potansiyeline sahip olması demek. Bunların hepsi tabii küresel resesyon için yukarı yönde risk taşıyan unsurlar olarak ben değerlendirmiş olayım.
Evet, ben de bir şey ekleyeyim. Bu Çin'in açılmasıyla beraber aslında biliyorsunuz orada bir gayrimenkul krizi yaşanıyor. Yani yaşandı, bitti de diyebilirsiniz ama hala yaşanıyor aslında. Bu şekilde aslında MTA'ya olan talebin daha kısıtlı olması bekleniyor Çin'den bu şekilde. Daha çok servis tarafında bir talep olması bekleniyor. Ama tabii ki şey servis enflasyonu nasıl enflasyonu üretim enflasyonu servis enflasyonu doğurursa da servis enflasyonu aynı zamanda üretim enflasyonu doğurur. Bu şekilde biz emtia tarafına da bir destek vermesini bekliyoruz Çin'in. Kendi içinde Çin bu arada bugün itibariyle galiba yabancılara açılıyor Çin tekrar. Vize vermeye başlıyorlar. Bu da büyük bir gelişme kendi içinde. Xi Jinping 3. term şey kesinleşti, seçildi. Orada en azından politik olarak bir stabiliteye ulaştı orası. Bu dakikadan sonra biraz daha ekonomiye ağırlık vereceklerini düşünüyoruz. Şu anda gidişat biraz Çin'in dediği gibi enflasyon ihraç edecek duruma gelmesi. O da global enflasyonu destekleyecektir. Birazdan da biz de global enflasyonu destekleyen ortamda hangi fon alınabilir onu konuşuruz. Ama buradan da bir Türkiye'ye geçiş yapalım artık yavaş yavaş diye düşünüyorum. Evet. İzninizle.
Ben de aynen. Şimdi siz Çin'de belirsizlik azaldı, siyasi belirsizlik deyince ben de bizim taraf hemen aklıma geldi. Geçtiğimiz hafta epeyce çalkantılı bir politik ortam izledik. Sonrasında seçim tarihi belli oldu 14 Mayıs olarak ve bir artık Millet İttifakı'nda adayı belirlendi. Dolayısıyla aslında seçimi satım haline girdik diyebiliriz. Bu tabii piyasalar için olumlu, bu belirsizliğin kalkmış olması bizim piyasalarımız açısından. Ben şimdi burada hani sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Bir seçime kadar hep bunu konuşuyoruz. Seçime kadar piyasalar nasıl gider? Piyasalar derken burada biraz hani Borsa İstanbul'dan, döviz kurundan bahsedebilirseniz ve seçim sonrası için de tabii ben yine görüşlerinizi rica edeceğim.
Ben şöyle bir başlayayım aslında. Şimdi şöyle aslında seçimden bağımsız bir temamız var. Yani seçimin kimi kazandığından bağımsız. Şöyle ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. Büyük bir deprem olayı oldu ve ülkenin büyük bir bölümü zaten deprem bölgesi. Bunu herkes biliyor. Genel olarak bir yeniden yapım çalışmasına gireceğimiz şu anda aşikar görünüyor. Bu şekilde biz inşaat sektörünün büyümeyi ileri doğru destekleyeceğini düşünüyoruz açıkça. Böyle bakınca inşaat teması gelecek hükümetten bağımsız olarak hayatımıza kalacaktır diye düşünüyoruz. İnşaat aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye'nin büyüme lokomotifi diyelim. Aslında her ekonominin büyüme lokomotifi. Çin de böyle büyüdü, Türkiye de yıllarca böyle büyüdü. Ve büyümeye olan etkisi çok büyük inşaatın. Bu inşaat sırf Güneydoğu Anadolu'da olacak diye de bir şey yok. Şu anda İstanbul'da da bir sürü bina yıkılmaya çalışılıyor ya da yıkılıyor. Aynı şekilde bütün Türkiye'de bu aynı olayı her yerde görüyoruz. Bu şekilde özellikle Borsa İstanbul'da inşaata expose olan şirketleri tercih ediyor olacağız. Biraz seçici olarak orada. Ama aynı zamanda bu genel büyüme için de pozitif olduğu için aslında bütün bizim Borsa İstanbul için görüşümüz olumlu bu açıdan. Bu herhalde bu temamızın da kısa dönemli bir tema olacağını da düşünmüyoruz. Önümüzdeki bir iki sene bu iş devam edecek gibi görünüyor. Ve buradan gelecek büyüme herkese yayılacaktır diye düşünüyoruz. Bu arada depremle ilgili yapım maliyeti de Dünya Bankası'nın tahmini 34,5 milyar dolar. Hüseyin beni yansıtan düzeltsin. Ama bunu 100 milyar dolara kadar tahmin eden kuruluşlar var. Buradaki yapım maliyeti yüksek olacağı belli. Fakat bu para harcanacak. Bu para da büyümek için pozitif aslında nereden bakılırsa. Ben buradan Hüseyin'e döneyim. Sen ne diyorsun?
Ben de biraz makro etkileri üzerinden konuşalım. Yani Alen zaten ifade etti piyasalar üzerinden. Yani bir olumlu bir olumsuz söyleyeceğiz. Birincisi büyüme için. Yani insanlık dramına rağmen maalesef büyüme için olumlu konuşabileceğimiz bir afet var. Aynı şekilde ifade ettiği gibi. Bir şekilde inşaat bizim son iki senedir hatırladığım kadarıyla büyümeye negatif etki yapan taraftaydı sektör olarak. Biz buna hiç alışık değiliz. Yani 2000'lerin böyle ortasına doğru döndüğümüz zaman gerçekten büyümemizin lokomotifiydi. %50'lere kadar inşaatla ilerleyen bir büyüme modelimiz vardı. Biz onu biraz inşaatın geride kaldı. Biraz da iç tüketimle devam eden bir büyüme modeline doğru dönmüştük. Şimdi tekrar inşaat ele alacaktı bu liderliği ya da en azından beklentilerimizden biri bu. Ama tabii inşaatı biz büyümede sadece bir kalem olarak görmeyeceğiz. Birçok sektörü etki ediyor inşaat. O sektörleri de ayağa kaldırmasıyla beraber muhtemelen imalat üzerinden de ve hatta hizmet üzerinden bile etkisi olacaktır büyümeye. Ama kompozisyonu değişecek. Birinci çeyrekte, ikinci çeyrekte biraz daha düşük bir büyüme rakamıyla karşılaşabiliriz beklentilerden. Ama yıl geneli için bakarsak özellikle üçüncü çeyrekte, dördüncü çeyrekte Biraz da bu aynı şekilde inşaatta sadece bölgeye has değil, İstanbul'a ya da diğer bir deprem bölgelerindeki inşaat faaliyetleriyle beraber biz büyümemizin aynı geçen seneki gibi diyelim 5.6 işte gelişmekte olan piyasalara baktığın zaman gayet güçlü bir büyümeydi. Böyle devam etmesini bekleriz. Negatif taraf diyeceğimiz de bizim aslında bu yine birçok gelişmekte olan ülkede büyüme yüksekse ithalat da yüksek. İthalat yüksekse cari açıkta maalesef ki yüksek seyrediyor. Zaten yılın ilk iki ayındaki cari verilere baktığımız zaman ki biraz kabaca Mart ayında da görmeye başladık. Oradaki rakamlara baktığımız zaman da ihracatın hem biraz resesyon korkusuyla beraber hem de o bölgenin %10 gibi bizim ihracatımızı kapsayan bir bölgenin sekteye uğramasıyla beraber gerilediğini ya da ivme kaybettiğini diyelim. Yıldan yıla baktığımız zaman bir gerileme yok ama ivme kaybı var. İthalatımızın ise işte böyle biraz yavaş yavaş inşaat faaliyetlerinin girmesi, biraz insanlarımızın tabii yaralarını sarmasıyla beraber bazı tüketim yönelmesiyle beraber yüksek seyrettiğini görüyoruz. Ondan dolayı biraz cari açık beklentilerimizi biraz yukarı çekerken yine benzer şekilde büyüme beklentilerimizi de yukarı çekiyoruz. Böyle bir 2023 olması ve tabii bunu seçim sorusu üzerinden geldik. Bunu seçimden bağımsız olarak görüyoruz. Çünkü bu hangi kişi gelirse gelsin diyelim başkanlık üzerinden konuşursak ya da hangi ittifak kurulu gelirse gelsin bu Türkiye için artık bir ödev oldu ve bu ödevi herkes gerçekleştirmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ama hani seçim içinde en azından şöyle bir sorunuzu tamamlamış olayım. Hangi seçim hangi ülkede olursa olsun yani bu gelişmiş işte Amerika'da, Avrupa'da da olsa, son dönemde Brezilya'da da olsa seçim olan ülkede biraz oynaklık olacaktır, volatilite olacaktır. Kişiler hem daha sonraki para ve mali politikaları anlamak isteyecektir hem de o döneme kadar bir pozisyon almaya çalışacaktır. Ama Türkiye işte bu depreme ve afet dönemine rağmen işte seçim tarihimizin belirlenmesi, her iki artık grubun ya da birçok grubun artık başkan adayının belirlenmesiyle beraber netleşmesini bütün TL varlıklar için olumlu olarak yorumluyoruz.
Bir de bir konu daha var, onu da ekleyelim atlamadan. Emekliliğe yaşa takılanlar EYT adlı sorun da çözülmüş görünüyor. En azından bir nihayete ulaşmış görünüyor diyeyim, çözülmüş demeyeyim de. Bu şekilde oradan da özellikle kıdem tazminatı yoluyla şirketlerden bir tüketiciye para aktarımı olacak gibi duruyor. Buradan da aslında tüketici için pozitif, gene Borsa İstanbul pozitif bir temaya gidiyoruz biz kendi içimizde. Gene Hüseyin dediği gibi bu yılın ikinci yarısında hani bu hemen bu an olacak bir şey değil. Zaman içinde yayılacak bir şey. Ama özellikle yılın ikinci yarısında seçim sonrası diyebileceğimiz ikinci yarı zaten daha olumlu etkileyebilir hem inşaattan hem tüketim tarafından diye düşünüyoruz.
Evet. Peki Alem Bey, şimdi bize çok aslında detaylı ayrıntılı bilgiler verdiniz. Hem de orta ve uzun vade yani Türkiye açısından baktığımızda. Yatırımcılarımız için bu dönem zarfında varlık dağılımı nasıl olmalıdır? Belki burada hani riski seven yatırımcı ve riskten çekinen yatırımcı diye ikiye ayırıp bir hani varlık dağılımı, bir fon sepeti, fonu, portföyü nasıl oluşturulur? Biraz bu konuda da hani görüşlerinizi paylaşırsanız çok seviniriz.
Tabii. Şimdi aslında bizim zaten bu yöntemde iki tane fon sepeti fonumuz var. TEP portföy ikinci fon sepeti fonu. Bu biraz daha riskli bir varlık dağılımına sahip. TEP portföy birinci fon sepeti fonu. Şimdi fon sepeti fonlarının şöyle bir özelliği var Türkiye'de. Fon sepeti fonu vergilerden muaf. Yani stopaj yok. Normal bir yatırım fonu aldığında %10 stopaj varken fon sepeti fonlarında bu stopaj uygulanmıyor. Böyle olunca yatırımcı fon sepeti fonu aldığında bundan 10 sene sonra satsa dahi sıfır stopajla parasını alabiliyor. Yani bu çok büyük bir avantaj sağlıyor kendi içinde, özellikle yıllar içinde. Çünkü paranız katlanarak ilerliyor. Biz bu şekilde zaten fon sepeti fonlarını öne çıkarıyoruz bu vergi avantajından dolayı. Bu vergi avantajı da şu anda Haziran'a kadar geçerli. Haziran'da kadar alınan fonlar ondan sonra hep bu vergi avantajından yararlanıyor oluyorlar. O yüzden biz yatırımcılara fon sepeti fonu vasıtasıyla yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu bağlamda iki tane fon sepeti fonu yarattık biz. Biri biraz daha riskli, biri biraz daha risksiz. İkinci fon sepeti fonumuz daha riskli olarak kategorize ettiğimiz fonumuz. Bunun içinde %20 kadar Borsa İstanbul pozisyonu, %25 kadar Eurobond, %10 kadar emtia pozisyonu, altın, gümüş, bakır, buğday gibi. Bunun yanında işte yabancı hisse taşıyoruz, Türkiye bonosu taşıyoruz. Bu tip bir yatırım aracımız var. Bu %20 bence yeterli bir miktar özellikle uzun dönem yatırımcı için. Biz burada dengelemeyi de kendimiz yaptığımız için yatırımcının takip etmesine gerek kalmıyor. Borsa İstanbul yani %100 çıktığında bu şeyin ağırlığı zaten artıyor. Biz satıp Borsa İstanbul satıp MT alıyoruz ya da Eurobond alıyoruz ya da Türkiye bonosu alıyoruz. Aynı şekilde Eurobond çıktığında onu satıp öbürünü alıyoruz. Bu şekilde kendi içine dengelemeyi de biz yapıyoruz. Böyle küçük yatırım için özellikle takip etmesi gereken bir piyasa doğurmuyoruz. Her saniye bakıp ben fonumu satayım mı alayım mı diye bir şey de endişelenmesi de gerekmiyor. Zaten bu iş onun için yapılıyor. Bu onun için mantıklı. Ben daha çok mevduat müşterisiyim. Risk algım çok düşük diyen müşterilerimiz için de bir tane fon sepeti fonu yarattık. O da üçüncü fon sepeti fonumuz. Üçüncü fon sepeti fonunda da borsa ağırlığımız %5 civarında. Oldukça minimal. Burada daha çok mevduata benzer varlıklarla ilerliyoruz. Gene içinde emtialarımız var, altınımız var, yabancı hissemiz var. Ama buradaki pozisyonlar bir tık daha düşük diğer fona göre. Ama yine aynı vergi avantajı var. Yine aynı dengeleme avantajını biz uyguluyoruz. Bu şekilde de daha az oynaklıkla gene mevduata geçmek isteyen müşteriler için uygun olduğunu düşündüğümüz bir fon bu. Bir de bunun yanında mesela Amerika tarafındaki dalgalanmayı biraz önce konuştuk. Biz uzun dönem çok da olumsuz değiliz yurt dışı borsalar içinde. Bizim sürdürülebilirlik fon sepeti fonumuz var. Yine vergi avantajı olduğu açısından. Hem de biraz daha bizim TEP portföy olarak BNP adını da taşıyoruz. Onların da şeyine uygun olarak ESG tarafına da önem veriyoruz. Bu sürdürülebilir fon sepeti fonu da bu tip yatırımlar yapıyor. Orada bir pozisyon almak isteyen yatırımcılar için de çok uygun bir fon olduğunu düşünüyoruz.
Sürdürülebilirlik üzerine yatırım yapan fonunuzu söylediniz. Dolayısıyla evet. Aslında 3 tane fon sepeti fonunuz, bir de sürdürülebilirlikle sürdürülebilirlik temasına yatırım yapan bir fondan bahsettiniz. Peki ben burada sizin bir konuda görüşünüzü soracağım Alen Bey. 30 Haziran'a kadar hep izleyicilerimiz de bize soruyor. Bu işte vergi muafiyeti devam edecek. Sizce bundan sonrasında yine bu muafiyeti devam ettirir mi? Bundan sonra gelecek hükümet veya devam edecek olan hükümet diyelim. Ne dersiniz?
Bence devam ettirmeleri çok mantıklı. Burada büyük bir avantaj sağlanıyor diğer fonlara göre. Ama fon sepeti fonlarının zaten içine diğer fonlar taşınıyor. Sektörün büyümesi isteniyorsa diyeyim ki bizim sektörümüz genelde yani bunun GDP oranı olarak bakılıyor. Fon yönetimi altındaki paranın GDP oranı olarak bakıldığında diğer ülkelere göre çok düşük kalıyoruz hala. Yani buranın daha büyümesi gerekiyor. Burası büyüdükçe sermaye piyasaları gelişiyor. Sermaye piyasaları geliştikçe aslında Türkiye gelişiyor. Burada bir yumurta tavuk olayına bakıyoruz aslında. Bu desteklenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz biz. Yani bütün sektörde aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Hala küçüğüz ve büyümemiz gerekiyor. Bence fon sepeti fonu özellikle fon yatırımı Türkiye'de kültür çok oturmadığı için insanları fonla tanıştırmak için iyi bir yöntem. Ve bu yöntemin bence devam etmesi gerekiyor. Burada daha uzun bir yol var önümüzde. Bence bu vergi avantajı kim gelirse gelsin kalmalı. Ama
göreceğiz.
Ne olacağını bilmiyoruz. Göreceğiz hep beraber. Ama yatırımcı bugün alırsa zaten o vergi avantajı onlar için kalıcı oluyor. O yüzden şu anda tavsiye ediyoruz yani. 30 Haziran'da bir daha konuşuruz sizinle.
Evet, 30 Haziran'a kadar devam ediyoruz ve hepimiz de umuyoruz ki inşallah bu vergi avantajını devam ettirirler ve fon piyasası büyür. Burada yatırımcılarımız daha güzel getirilerle daha güzel yaşamlar kurarlar diyelim. Alem Bey, Hüseyin Bey çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
Çok sağ olun.
Sevgili izleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.